Ayrım 27, sayfa 272. Ağzına kan tadı geldi. Giderek büyüyen korkusunu bastırmak için öylesine zorlu bir mücadele veriyordu ki alt dudağını ısırmıştım. Tuzlu, bakır lezzetindeki tat ve duyduğu acı, aklını toparlamasına ve yaşamı konusundaki gerçek tehdide yönelmesine yardımcı oldu. Tünelin tam ortasında Roger Breskin kapkara derinliğin içinde Jordan'ın elindeki lambanın bulanık ışığına doğru fırladı. Harry aşağıya doğru sadece yüzlerce metre değil de sonsuzca uzanıyormuş gibi görünen boşluğun içinde kaybolmuştu. Breskin doğruca Brian'a yöneldi. Brian neler olduğunu tam o anda apaçık anlamaya başlamıştı. Kendisi de tecrübeli bir dalgıç olmasına rağmen Breskin'den kaçabilecek kadar hızlı hareket etmeyi asla başaramazdı. Rita kendini iterek duvardan ayrıldı. Bir silahı olmadığını hayıflanarak ihtiyaç olan tek şeyin yalnızca karşı tarafı hazırlıksız yakalamak olduğunu ümit ederek saldırganın arkasından yüzdü. Brian, Roger Breskin'in ışıksız derinliğin içinden bir köpek balığı gibi fırladığını gördüğü anda daha önce gün içinde onların Asperg'in yamacındaki çıkıntıdan George'u kurtarmalarından hemen sonra gelen bir konuşmayı hatırladı. Brian uçurumdan yukarı çekilmiş, geçirdiklerinden sonra zayıf düşmüş, titriyordu. İnanılmaz. Neden bahsediyorsun? Bunu başarabileceğimi sanmıyordum. Bana güvenmiyor muydun? O yüzden değil, halatın kopacağını veya yamacın çatlayıp ayrılacağını falan düşünmüştüm. Eninde sonunda öleceksin. Fakat burası yeri ve zamanı değildi. Brian, Roger'ın her zamankinden farklı olarak bir filozof gibi düşündüğünü sanmıştı. Şimdi anlıyordu ki aslında bu sözler açık bir tehdit, içten gelen bir şiddet belirtisiydi. Belki Breskin, George'un olaya şahit olmasını veya belki de açıklaması olmayan ve kendine göre bir başka manyakçı nedenle Brian'ı daha önce öldürmek istememişti. O konuşma yeniden hafızasında tekrarlandığı anda Brian, Breskin'den kaçmaya çalıştı ve tünelin duvarına doğru ayak çırptı. Fakat çarpıştılar ve birlikte karanlığın içine doğru yuvarlandılar. Breskin'in kuvvetli bacakları bir yengecin kıskaçları gibi Brian'ı çepeçevre sarmıştı. Sonra boğazında bir el, yüz maskesinde, hayır. George Lynn denizaltıdan gelen Rus dalgıçlarının onlara saldırdığını zannetti. Rusların yardım teklifi yaptıkları andan itibaren George Lynn onların kafalarında kurnazca bir plan olduğunu biliyordu. Ne olabileceğini çıkarmaya çalışıyordu fakat bunu hiç düşünmemişti. Tünelin derinliklerinde haince bir ölümcül saldırı. Gece yarısında ya paramparça olmaya veya öldürücü soğukluktaki denize uçmaya zaten mahkum olan bir grup batılı bilim adamını öldürmek için neden bu kadar çok zahmete katlanmış olsunlardı? Bu mantıksızdı, anlamsız bir delilikti. Fakat diğer taraftan hüküm sürdükleri dehşet dolu yıllarda komünistlerin ne Rusya'da ne Çin'de ne de dünyanın herhangi bir yerinde yapmış oldukları şeylerin asla mantıklı olmadığını biliyordu. İdeolojileri sınırsız iktidar için duydukları delice açlık, politikaları fazilet ve mantıktan yoksun bir tapınmadan başka bir şey değildi ve kanlı ihtilalleriyle sonu gelmeyen zalimliklerini onların inancını paylaşmayanların çözümlemesi ve anlamalısı imkansızdı. Dosdoğru tünelden yukarı yüzmeyi, havuzdan dışarı çıkmayı, buzun tepesine geri dönmeyi ve patlayıcılardan birini bulup üzerine yatmayı ve gece yarısında infilakın onu paramparça etmesini beklemeyi tercih ederdi. Zira böyle bir ölüm bu insanlardan herhangi birinin elinde ölmekten çok daha kolaydı. Fakat hareket edemiyordu. Sol eli haberleşme kablosuna öyle sıkı dolanmıştı ki birbirlerine lehimlenmiş gibiydiler. Sağ eliyle halojen lambayı öyle hızla kavradı ki parmakları sızladı. Tıpkı kız kardeşinin öldüğü gibi ölmeyi bekledi. Tıpkı annesinin öldüğü gibi. Tıpkı dedesinin ve büyükannesinin öldükleri gibi. Geçmiş içinde bulunduğu anı sararcasına dalga dalga geri geliyordu. Çocukluğunun korkularından kurtulduğuna inanmakla aptallık etmişti. Eninde sonunda hiçbir kuzu kesilmekten kurtulamazdı. Hava hortumu Harry'nin başının hemen yanında onunla birlikte sürükleniyor, ucuna bağlı olan dalış maskesi ise biraz üzerinde yüzüyordu. Maskeyi aşağıya çekti ve yüzüne kenetledi. Suyla doluydu ve Harry'nin ciğerleri alev alev yanmakta olduğu halde hemen nefes almaya kalkışması imkansızdı. Maskenin kenar lastiğini bir köşeden kaldırınca oksijen-helyum karışımı hava plexiglas penceresinin arkasından suyu dışarı itti ve maske sudan tamamen arındığında Harry kaldırdığı lastiğin tekrar yerine iyice oturmasını sağladı. Derin bir nefes çekti. Sonra gezindeki suları saçarak, tıkanarak, zorlukla soluyarak, tekrar tekrar nefes alarak rahatladı. Gazın belli belirsiz tuhaf tadı Harry'ye hayatı boyunca tüm yediklerinden veya içtiklerinden daha lezzetli geldi. Göğsü ağrıyor, gözleri yanıyor, kafatası ek yerlerinden ayrılacakmış gibi başı zonkluyordu. Uğradığı saldırının etkisinden kurtulana kadar bulanık denizde asılı vaziyette, bulunduğu yerde öylece kalmak istiyordu. Fakat Rita'yı düşündü ve gerideki iki lamba ile gölgelerin birbirine karıştığı tarafa doğru yüzdü. Brian her iki eliyle Breskin'in sol bileğini sıkıca tuttu ve iri yarı adamın demir gibi güçlü elini yüzünden çekip almaya çalıştı. Fakat ona karşı koyması imkansızdı. Dalış maskesi yüzünden koparılırcasına fırladı. Soğuk deniz normal suyun donma noktasının çok altındaydı. Fakat içindeki tuz dolayısıyla hala buz haline gelmemişti. Suyun yüzüne doğru fışkırdığı anda yaşadığı şok neredeyse tenine bastırılan alev alev bir meşale kadar acı verdi. Buna rağmen Brian öylesine soğukkanlı hareket etti ki buna kendisi bile şaştı. Su daha göz yuvarlaklarına ulaşıp üzerindeki dokuyu anında dondurmadan göz kapaklarını sıkıca kapadı. Dişlerini kenetledi ve ne ağzından ne de burnundan nefes almamayı başardı. Bu şekilde uzun süre kalamazdı. Bir dakika, bir buçuk dakika sonra istemeyerek de olsa nefes alacaktı. Ani olarak, kendiliğinden. Breskin bacakları ile Brian'ın beline daha sıkı sarıldı. Kauçuk kaplı parmaklarıyla onun sımsıkı kapanmış dudaklarını zorlayarak ağzını açmaya çalıştı. Rita yukarıdan, Brian'ın arkasından, George'un elindeki lambanın soluk ışığına doğru yüzdü. Breskin'in sırtına doğru süzüldü ve uzun bacaklarını aynı onun kendi bacaklarını Brian'ınkine doladığı gibi beline doladı. Uyuşacağına çılgınca bir öfkeyle keskinleşen bir refleksle Breskin, Brian'ı bırakıp Rita'yı ayak bileklerinden yakaladı. Rita kendisini sanki vahşi bir ata biniyormuş gibi hissetti. Altındaki güçlü hayvan kıvrılıyor ve silkeleniyordu. Fakat Rita baldırlarıyla ona sıkıca sardı ve maskesine uzandı. Deliren ama hiç de aptal olmayan Breskin onun amacını sezip ayak bileklerini bıraktı ve Rita'nın elleri tam maskesinin penceresinin kenarına ulaştığı sırada bileklerinden yakaladı. Öne eğildi, paletlerini çırptı, parende attı. Suda yuvarlandığı sırada Rita'nın ellerini yüzünden söküp aldı. Suyun kaldırma kuvvetinden yararlanıp onun başa çıkmayı hayal bile edemeyeceği bir güçle Rita'yı üzerinden silkip attı. Rita ondan kopup uzaklaşırken bu çılgın sahtekara hırsla tekme atmaya çalıştı fakat tekmelerinin hiçbiri isabet etmedi. Kendini tekrar toparladığında Pete ve Franz'ın Breskin'in üzerine çullandığını gördü. Franz elini bileğine kenetleyerek kollarıyla yaptığı çemberi açmamak için çırpınırken Pete de bu delinin hiç değilse tek kolunu kıvırıp tutmaya çalışıyordu. Breskin eğitimli bir dalgıçtı ama onlar değillerdi. Onlar yavaş, hantal ve içinde savaş verdikleri bu yer çekiminden yoksun derinliğin fiziksel şaşkınlığı içindeyken Breskin derin suda kendini evindeymiş gibi hissediyor, kıvrak, hızlı ve korku uyandıran bir kuvvetle yılan balığı gibi debeleniyordu. Onlardan kurtuldu. Pete'nin yüzüne dirsek attı, maskesini çekip çıkararak Pete'yi Franz'a doğru itti. Brian George Lee'nin 4,5 metre aşağısında haberleşme kablosuna tutunmuştu. Claude onun yanındaydı. Fransızın bir elinde Pete'nin lambası vardı. Diğer eliyle ise maskesindeki suyu boşaltmaya çalışan Brian'ı suda dengede tutmaya çalışıyordu. Kargaşa içinde yuvarlanmakta olan Pete ve Franz'dan ayaklarını çırparak uzaklaşan Breskin tekrar Brian'a doğru hızla yöneldi. Rita gözünün ucuyla bir hareket sezinledi. Kafasını çevirdi ve Harry'nin altlarındaki karanlıktan yukarıya doğru fırladığını gördü. Harry kendisinin ona doğru gittiğini, Breskin'in görmediğini biliyordu. Karşı koyan herkesi saf dışı bıraktığından emin bir şekilde Pete ve Franz'ın olduğu yerden hızla uzaklaşan iri yarı adam kaslı bacaklarını tüm gücüyle çırparak dosdoğru esas avına yönelmişti. Hiç şüphesiz ki Claude yaşındaki bir adamı rahatlıkla bertaraf edeceğinden ve delikanlının maskesini temizleyip kendisini toparlamasına yetecek nefesi almasından çok önce Brian'ın işini bitirebileceğinden emindi. Aşağıdan hızla yükselen Harry Breskin'le çarpışabilir ve böylece onun Brian'a ulaşmasını engelleyebilirdi. Tersine yana doğru ayak çırptı ve çılgın adamın hizasından hızla geçerken yüz maskesiyle sırtındaki basınçlı hava tankını birleştiren hortumu kaptı. Tekrar süratle ayak çırptı ve yukarı doğru yükselmeye devam ederken hortumu hava tankının tepesindeki besleme manasına bağlayan sıkıştırma halkasından çekip çıkardı. O ve Breskin ters yönlere doğru gittiklerinden hortumun diğer ucu da dalış maskesinden ayrıldı. Hortum koparak çıktığında buz gibi su Roger'ın maskesinden içeri hemen girmedi. Emniyet tedbiri bir kapama manası olmalıydı. El yordamıyla hortumu bulmak istedi. Fakat sadece maskeden değil aynı zamanda sırtındaki tanktan da kopmuş olduğunu fark etti. Hortum yerinde yoktu ve tekrar bağlaması mümkün değildi. Telaşa kapılarak hemen bacaklarını birbirine kenetledi ve olabildiğince hızlı bir şekilde tünelin ağzına doğru yöneldi. Tek şansı su yüzeyine ulaşabilmekti. Sonra birden kubbeli buz mağaranın içindeki havuzun bulunduğu yerden 150 fit yukarıda kendisini aşağı çeken ağırlık kemeriyle ulaşılamayacak kadar uzakta olduğunu hatırladı. Beceriksiz hareketlerle onu engelleyen belindeki kurşun ağırlıklardan kurtulmaya uğraştı. Açma tokası olması gereken yerde değildi. Zira Tanrı'nın cezası kemeri Ruslar yapmıştı ve o bundan önce hiç Rus yapısı bir dalış gereci kullanmamıştı. Roger kemeri çözme işine daha çok konsantre olabilmek için ayak çırpmayı kesti. Anında tekrar tünelin içine doğru yavaş yavaş batmaya başladı. Eliyle kemere vurdu. Asılarak çekti. Bükerek koparmaya çalıştı. Fakat hala tokayı bulamamıştı. Tanrım, yüce Tanrım hala onu bulamamıştı ve sonunda çok fazla zaman kaybettiğinin farkına vardı. Ona engel olan bu kemere rağmen bir saniye bile yitirmeksizin su yüzeyine ulaşmak zorunda olduğunu anladı. Bir ok gibi dümdüz, kolları dimdik her iki yanında, suda mümkün olduğunca az direnç yaratarak eşit aralıklarla düzenli ayak çırpıp yukarı, daha yukarı doğru çıkma mücadelesi vermeye başladı. Göğsü ağrıyordu, kalbi sanki fırlayacakmışçasına hızla çarpıyordu ve sonunda nefes alma ihtiyacına daha fazla karşı koyamadı. Ağzını açtı, patlarcasına nefes verdi, çaresizlik içinde nefes aldı. Fakat maskede biraz evvel verdiği yetersiz hava dışında nefes alacak bir şey yoktu ve tekrar nefes verdiğinde o da iyice seyreldi. Ciğerleri cayır cayır yanmaya başladı. Biliyordu ki artık çevresini saran karanlık tünelden değil kendi gözlerinin arkasından geliyordu. Eğer nefes almazsa kendini kaybedeceğini biliyordu ve bayılırsa ölürdü. Bu yüzden maskesini yüzünden söktü ve kubbeli mağaranın içinde derin bir nefes çekti. Fakat mağaranın yakınlarında bile değildi. Neden su yüzüne ulaştığını hayal etmişti? Nasıl bu kadar aptal olabilirdi? Ve içine çektiği su öylesine soğuktu ki dişlerinden başlayan şiddetli bir acı duydu. Ağzını kapadı ve şiddetle tıkandı. Fakat anında tekrar nefes almaya çalıştı. Sadece su vardı. Su. Yalnızca su. Sanki önündeki sudan ince bir perdeymiş ve hemen arkasındaki havaya ulaşabilecekmiş gibi her iki eliyle birden suyu tırmalamaya başladı. Sonra artık ayaklarını çırpmadığının, dalma ağırlıklarının etkisiyle su içinde dibe doğru batmakta olduğunun farkına vardı. Ayrıca artık elleriyle suyu aralamaya da çalışmıyor, sadece aşağı, daha aşağıya doğru sürükleniyor, nefes alıyor ve sanki belindeki kurşun ağırlıklardan ziyade ciğerlerindeki yükü daha fazla hissediyordu. O anda gördü ki ölüm ne bir kuru kafa ne de bir erkek yüzüydü. Bir kadındı, soluk yüzlü, geniş çeneli bir kadın. Çirkin değildi, şeffaf gri gözleri çok güzeldi. Roger önündeki suyun içinden çıkıp gelen bu yüzü inceledi ve onun annesi olduğunu fark etti. Çok şey öğrendiği, dünyanın acımasız bir yer olduğunu ilk kez onun kollarında işittiği, sıradan insanların kendi aralarında anlaşan kötü niyetli kişiler tarafından gizlice idare edildiğini, bunların kendilerini reddedenlerin özgür kişiliğini yok etmekten başka amaçları olmadığını duyduğu annesi. Ve şimdi Roger bir gün kendisine ulaşmak isteyebilecek bu kötü niyetli insanlara karşı daha güçlü olmak ve onlardan baskın çıkmak üzere gerekli bilgilerle donanmak için iki kez ihtisas yapmasına rağmen yine de onlara yenilmişti. Onlar kazanmıştı, tıpkı annesinin onların kazanacağını, her zaman öyle olduğunu söylediği gibi. Fakat kaybetmek o kadar da kötü değildi. Kaybetmek huzur getiriyordu. Kır saçlı, gri gözlü ölüm ona güldü. Ve Roger onu öpmek istedi. Kadın onu anne şefkatiyle kollarının arasına aldı. Harry, ciğerleri suyla dolu ve kurşun ağırlıklarla yüklü cesedin yanlarından geçerek denizin dibine doğru gidişini seyretti. Roger'ın sırtındaki tanktan hava kabarcıkları fışkırıyordu. 11.37. Patlamaya 23 dakika kala. Yaşadığı gerginlik Nikita Gorov'un hafızasını keskinleştirdi ve onu hiç de hoş olmayan fakat inkar edilemeyecek bir gerçekle yüz yüze gelmeye zorladı. Aptallar ve kahramanlar. Şimdi fark ediyordu ki neredeyse görülemeyecek kadar ince bir çizgiyle birbirlerinden ayrılıyorlardı. Bütün benliğiyle bir kahraman olmaya çalışmıştı. Ne için? Kim için? Ölmüş olan oğlu için mi? Kahramanlık geçmişi değiştirilemezdi. Nikki ölmüştü ve mezarındaydı. Ölü. Ilya Pogodin'in mürettebatı, onun idaresindeki 79 adam ise hala canlıydı. Hepsi onun sorumluluğu altındaydı. Sadece ölen oğluna karşı duyduğu yükümlülüğü garip bir yolla yerine getirmek için onların yaşamını tehlikeye atıyor olması affedilmeyecek bir davranıştı. Kahramanı oynayıp durmuştu ama yalnızca bir aptaldı. Tehlike olsa da olmasa da yapmış olması gereken her ne olursa olsun denizaltı artık kurtarma görevini üstlenmişti. Başarıya bu kadar yaklaşmışken görevden vazgeçemezlerdi. İki bölmedeki terleme geminin temel yapısında değişme eğilimi göstermediği sürece bunu yapamazlardı. Adamlarını bu işe kendisi bulaştırmıştı ve bu beladan onların onurlarını kırmadan sıyrılmak da onun göreviydi. Böylesine cesur olan adamlar onun hatası yüzünden küçük düşürülmeye layık değildi. Fakat geçerli bir neden olmaksızın arkalarını dönüp buradan kaçtıkları takdirde şüphesiz kendi gözlerinde küçük düşmekten beter olurlardı. Şimdiye kadar kendisi kahraman oynamıştı. Ama şu anda tüm dünyanın gözünde onları birer kahraman yapmaktan ve evlerine salimen dönmelerini sağlamaktan daha çok istediği başka bir şey yoktu. "Herhangi bir değişiklik var mı?" diye teknisyene sordu Gorov, iskandil cihazını kastederek. "Hayır efendim, dalgıçlar hareketsizler. Son birkaç dakikadır yarım metre bile aşağıya inmediler." Komutan, sanki çift katlı gövdeden ötesini tam tünelin bitimine kadar görebilecekmiş gibi gözlerini tavana dikti. "Orada ne yapıyorlardı? Ne aksilik olmuştu?" "Hiç zaman kalmadığının farkında değiller mi?" dedi Zhukov. "O patlayıcılar gece yarısında iceberg'i paramparça ettiğinde bizim buzulun altından çıkmış olmamız gerekir. Mutlaka buradan çıkmış olmalıyız." Gorov gösterge ekranlarını kontrol etti. Saate baktı. Sakalını çekiştirerek 5 dakikaya kadar tekrar aşağıya doğru hareket etmeye başlamadıkları takdirde buradan çıkmamız gerekir. Bundan 1 dakika bile fazla sürerse nasılsa gece yarısından önce gemiye ulaşamamış olacaklar dedi. 11.38 Rita yukarıya Claude'a doğru yüzüp onu kucakladı. Claude da onun bu hareketini karşılıksız bırakmadı. Rita'nın gözlerinde yaşlar parlıyordu. Maskelerinin pencerelerini birbirlerine dayadılar. Rita konuştuğunda Claude onu sanki sesi başka bir odadan geliyormuş gibi duydu. Plexiglas seslerini yeterli düzeyde geçiriyordu. Brian bu gece kaybolduğunda kendisi düşmemişti. Biri ona vurmuş ve ölüme terk etmişti. Kimin yaptığını bilmiyorduk şu ana kadar. Rita sözünü bitirdiğinde Claude, ben de tam neler oluyor diyordum. Roger'ı durdurmaya çalışıyordum ki pete lambasını elime tutuşturup beni kenara itti. İlk defa kendi yaşımı hissediyorum dedi. 60 yaşında bile değilsin. Öyleyse kendimi olduğumdan daha da yaşlı hissediyorum. Dalmaya devam edeceğiz dedi Rita. Şu lambayı peteye götüreyim. O iyi mi? Evet, sadece maskesi başının üzerinden çekilip alındığında burnu kanamış. Bu önemli bir şey değil. George'un bir sorunu var. Sanırım şok geçiriyor. Harry ona olanları açıklıyor. Yüzünde gözyaşları var dedi Claude. Biliyorum. Ne oldu? Hiçbir şey dedi Rita. Harry yaşıyor. 11.39 Claude Joubert'i haberleşme kablosu boyunca bir kez daha takip ederken Franz, gecenin diğer yarısında yaşamayı başardıkları takdirde Rita'ya neler söyleyeceğini düşündü. Kendini çok iyi idare ettin. İnanılmaz birisin. Biliyor musun, bir zamanlar seni sevdim. Tanrım, hala seviyorum. Senden hiçbir zaman vazgeçemedim. Ve bilmem hiç belli ettim mi ama senden çok şey öğrendim. Biliyorum, ben hala bir baş belasıyım. Evet, itiraf ediyorum, fakat yavaş yavaş olgunlaşıyorum. Eski alışkanlıklar zor kayboluyor. Son birkaç ay içinde Harry ile kavga ederek, sana uzak davranarak tam bir budala gibi hareket ettim. Fakat artık bitti. Biz asla bir daha iki sevgili olamayız. Harry ile olan beraberliğinizi gözledim. Eşsiz bir şey bu. Senin ve benim aramızda olanlardan veya olabilecekten daha farklı. Fakat ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Tanrı'dan bütün bunları söyleyebilecek kadar yaşamayı diledim. 11.40 Brian kablo boyunca aşağı doğru yüzdü. Tepelerinde saatleri tik tak eden bombalar konusunda fazla endişe duymuyordu. Onun ve diğerlerinin denizaltına ulaşıp patlamadan sağ salim kurtulacaklarından giderek daha çok emin oluyordu. Bombalar yerine Rita'nın kendisini körüklediği o tutkunun sancısıyla yazmayı amaçladığı kitabı konusunda endişeleniyordu.